Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarında yayınlanan bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bütün TGRT FM çalışanları adına bu programa emeği geçen bizler hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, hikaye bu ya, Molla Efendi vaktiyle medresede hastalanmış. Arkadaşları hocasına haber vermiş, o da koşup gelmiş. Hekim çağırın, tabip çağırın diye emir verirken, Molla Efendi böyle güçlükle doğrulmuş. Hocasına yalvarmış, aman aman demiş, sakın doktor getirmeyin, bana bir kitap arkası getirin, yeter demiş. Söyleyiş aynen böyle. Kitap arkası. Efendim, atalarımız o gün elinde hangi kitap varsa, hangi kitabı okuyorsa, oturduğu mindere en yakın kitap hangisi ise, bu kitabın rastgele bir yerine ve umumiyetle art sayfasına işittiğini, gördüğünü, düşündüğünü ve istifade ettiğini yazıverirdi. Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin yazmalar mahdutat kısmı var. Orada bir kitap var, 5295 numaralı. Bu kitabın art kapağının iç tarafında bir not var. Onu size okuyorum. Diyor ki notta, 1163 senesi, Safer ayının 25. çarşamba gecesi, saat 5.30'da, Küçük Pazar'da, Dolap Sokağı'nda yangın zuhur edip, 12 saat yanıp, hatta Süleymaniye imaretinden 9 kubbede, harap oldu diyor. İşte sevgili dinleyiciler, İstanbul yangınlarına ve Süleymaniye Camii'nin çevresinde bulunan medreselere ait mutemet tarihi bir vesika. Hatta bugün aynı medreselere sıkıştırılmış dünyanın en zengin yazma kitaplar müzesi içinde bir ikaz vasfında bu. Yine aynı kütüphanenin 6948 numaralı yazma kitabın arkasında da şu not var sevgili dinleyiciler. 1253 senesi, Şevval ayının 27. çarşamba gecesi, saat 3.30'da İstanbul'da büyük bir deprem oldu diyor. Evet, fevait ve şukka denirdi bu notlara. Bunlar yazma kitapların boş yapraklarına, başına, sonuna ve zahriyelerine yazılırdı. Hatta kenarlara böyle hamiş şeklinde bu notlardan bol bol görülürdü. Bunların arasında sevgili dinleyiciler, tıp, efendim tarih, edebiyat, sanat falan cihetinden çok kıymetli bilgiler vardı. Bunun gibi sonradan eklenen ve büyük tarihi kıymeti olan mektuplara, tezkerelere de tesadüf etmek mümkün. Ayrıca bu kitapların artlarında sevgili dinleyiciler, yani kitap arkasında hastalara pratik ilaçlar, zayıflara kuvvet macunları ki halk arasında bunlara çoğu kez padişah macunu denirdi ve aktarların en çok aranan müstahzarlarındandır. Başka bitkilerden ve çeşitli baharat karışımından yapılmış terkipler bu kitap arkalarında yazardı. Kitaba bu notu yazan ilacı kullanmış ise gördüğü istifadeden dolayı Allah'a hamd eder, dua eder, ilacı yani macunu hastalara, efendim gücünü kuvvetini kaybetmişlere ısrarla tavsiye ederdi. Altına mücerreptir yani tecrübe edilmiştir notunu da eklemeyi ihmal etmezdi. İşte bizim bu molla neden bana doktor getirmeyin, kitap arkası getirin diyor. Günümüz literatüründe çeşitli isimlerle çıkan ev hekimi, evin doktoru, ilk yardım vesaire gibi kitaplar var. İşte onlara benzediği için kitap arkasını doktora tercih etmiş. Şimdi bu bizim size okuduğumuz notlar derli toplu, kelli felli notlar. Daha ne notlar var sevgili dinleyiciler? Anlatırlar ya kitapta, efendim bir danışment kitap okurken bakmış kitapta şöyle bir ibare var. Bir erkeğin sakalının bir kabzadan uzun olması. Nedir bir kabza? Bir kabza şöyle bir elin tutamağı demek. Yani dudağın, alt dudağın altından şöyle elini çenesine bir kabza yaptığı zaman bu elinin altından çıkanlar fazlalık. Bunları kesmesi lazım. Şimdi diyor ki kitapta, sakalı bir kabzadan uzun yapmak ahmaklık alametidir. Yani sakalı bir kabzadan uzun olan ahmaktır diyor. Bunu okuyan danışment de şöyle elini bir kabza yapıyor ki kendi sakalı bir kabzadan uzun. Allah Allah diyor. Ahmaklığı da üzerine getirmiyor tabii. Orada mum yanarmış. Hemen bu kabzadan çıkan sakalları o muma tutuyor ki bir kabzadan dışarı çıkan kılları imha etsin. E tabii sadece o kıllar mı tutuşur? Bütün sakal tutuşuyor efendim. Adamın kaşı, gözü, burnu, kulağı hepsi yanıyor. Neyse adamcağız tekrar bu kitabı açıyor kendine geldiği zaman. O bilginin yanına şu notu yazıyor. Sabitün bit tecrübe. Yani tecrübeyle sabittir. Evet, kütüphanelerdeki kitapların kenarlarında ne notlar var? Ben bazen rastlardım. Bilhassa hatıra ve fikir türünden kitapların yanında okuyan adam notlar düşmüş. Vay vay vay! Hadi oradan be! Hadi be ulan! Böyle biraz da ami tabirlerle kitabı okuyan o yazarın fikirlerine katılmadığını böyle kitabın kenarına notlar düşerek anlatmış. Bunlar tabii bizim Molla Efendi'nin istediği kitap arkası gibi faydalı şeyler değil ama okuyanın hislerini, düşüncelerini aksettirmesi bakımından mühim. Boş durmamış. Kitabın yazarını da nerede bulup da gitsin kendisine sorsun veya bu tenkitlerini kendisine iletsin. Belki adam öldü gitti. Onun için kenarına yazarak şimdiki tabirle deşarj olmayı tercih ediyordu. Bizde de böyle bir kitap vardı sevgili dinleyiciler. Mahdutat, Mirat-ı Kainat. Kenarına büyük büyük dedem Kızılderili şey gibi oldu ama bir sürü not almış. Torunlarının, kızlarının, oğullarının doğum tarihlerini, efendim aile büyüklerinin vefatlarını, kışın nasıl geçtiğini, buğday fiyatlarının şiddetini ve etrafında olan biten mühim hadiseleri, işte filanca padişah vefat etti, filanca onun yerine geçti gibi efendim notlar almış. Şimdi bu kitap bizim elimizde. Kitabın içinden çok bizi bu kenarındakiler alakadar eder. Arada okur okur güleriz. Ve çok da tabii aile tarihi için mühim bilgiler ihtiva ediyor. İyi ki yazmış. Ama aklıma gelir bazen, hey mübarek, hiç mi müstakil bir defter bulamadın da bunun kenarına yazdın? Sonra da aklıma geliyor ki müstakil bir defter olsa kim bilir ne olurdu. Bu kitabın ulvi kutsiyetine sığınarak o bilgileri kenara düşmüş. Onlar da bu zamana kadar Allah'tan intikal etmiş. Böyle kitap olmayanlar elinde Kur'an-ı Kerim'lerin arkasına yazarlardı bu doğum ölümleri sevgili dinleyiciler. Çünkü bir Kur'an-ı Kerim bir evdeki, her evde bulunan ve en muhafazalı eserdi. Kur'an-ı Kerim'lerin en arka sayfasına doğan çocukların hangi tarihte doğduğu, ölenlerin ne zaman öldüğü düşülürdü. Ancak bunun da şöyle bir tehlikesi vardı. Kur'an-ı Kerim eskiyip de okunmaz hale gelince bu Kur'an-ı Kerim'in imha edilmesi icap eder. Yani ya toprağa gömülmesi, toprağa gömülme imkanı yoksa, kimsenin basmadığı bir yere gömülmesi, bu imkan yoksa yakılıp küllerinin denize atılması veya yine bir toprağa gömülmesi Bu imkan da yoksa taş bağlayıp denize atmak. O da bir yol. Şimdi eğer böyle içinde çok bilgiler olan bir Kur'an-ı Kerim eskide artık okunmaz hale geldi diye denize atılırsa, ya toprağa gömülürse ya yakılırsa, işte seyredin o zaman gümbürtüyü. O kadar bilgi kayboldu gitti. Böyle çok Kur'an-ı Kerim bilgisinin ben kaybolup gittiğine şahit oldum.
Hayat için.
Sevgili dinleyiciler, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir Rıza Efendi vardı. Bu bizim bahsettiğimiz hadise 70 sene evveline uzanıyor. Bu Rıza Efendi Halim Selim Çelebi bir kütüphaneciydi. Nisa cinsine cinsi latife biraz meyli olduğu söylenirdi. Boğaz'dan ilk vapurla iner, Yeni Cami'de sabah namazını kılar, Mercan yokuşundan yürüyerek uzanırdı kütüphaneye. Kütüphanenin okuma salonunda görevli olmadığı saatlerde personel odasına gelmezdi. Bütün gün mesul olduğu kitap deposunda otururdu. Boş zamanlarını bir havanda bir şeyler dövmekle, çeşitli bitkileri, nebatları harman etmekle geçirirdi. Arkadaşları arasında padişah macunu hazırladığı latife yollu söylenirdi. Ancak o bunların hiçbirine cevap vermezdi, bir tebessümle iktifa ederdi. Daha önce de söylediğimiz gibi zarif, Halim Selim, Çelebi bir şahsiyeti vardı. Sabahları bütün memurlardan erken geldiği için memurlar onun havanının tıkırtısını duyarlardı. Hatta adeta çiryakisi olmuşlardı o havan sesini. Haftalar ayları, aylar da yılları izlerdi. Çok değil, birkaç yıl hoca devamlı bu şifalı bitkileri deposuna taşıyor. Bir sabah memurlar geldiklerinde bakıyorlar havan sesi yok. O günden sonra esasen hiç duymuyorlar bu havan sesini. Garipsiyorlar ve meraklanıyorlar. Tabii arkasından kötü haber yayılıyor Rıza Efendi'ye felç gelmiş diye. Birkaç ay yatıyor yatmıyor. Efendim torba değil ki ağızlar büzülsün günahları boynuna. Havan ile üçüncü eşi arasında irtibat kuranlar dahi oluyor. Havan, evet Havan, bu Rıza Efendi'nin yerine tayin edilen kimse bu havanın içine toprak doldurarak çiçek dik veriyor. Artık ondan sonra ne Rıza Efendi var, çünkü bir müddet sonra da vefat etti Rıza Efendi. Ne tık tık her sabah orada çalışanları efendim kendisine tiryaki etmiş, müptela etmiş havan sesi, havanın içine çiçek dikildi. Ne de Rıza Efendi'nin o milletin ağzına pelesenk olmuş kuvvet macunları. Evet, Rıza Efendi kuvvet macunu mu yapıyordu, başka bir şey mi yapıyordu, bunu hiç öğrenen olmadı. Ancak işte dediğim gibi bu havan ile Rıza Efendi'nin üçüncü hanımı, genç güzel hanımı arasında irtibat kuranlar ve Rıza Efendi'nin felç gelip arkasından da vefatını bu havan ve üçüncü eşinden bilenler oldu. Neyse, Rıza Efendi de geçti gitti bu dünyadan. Nur içinde yatsın. Dinleyiciler, yüz ve daha gerilere uzanan yıllarda İslam medeniyeti çerçevesi içinde kütüphane devlet bütçesiyle değil hususi vakıflar şeklinde ortaya konulmuş birer müesseseydi. Allah'ın nimetlerine şükretmek isteyen, teşekkür etmek isteyen veya vatandaşlarına, din kardeşlerine, insanlara bir hediye bırakmayı düşünenler cami veya çeşme yaptırır gibi kütüphane de kurarlardı. Hemen bütün kişi kütüphaneleri de zamanla açık vakıf kütüphaneleri haline gelirlerdi. Meşhur adamlar toplarlar kitapları, ölümüne yakın vakfeder, açık kütüphane haline getirirler. Herkes ondan istifade ederdi. Zaten o zatların hayatında da çok kimse onlardan kitap alır ve kitaplardan okurdu ya, öldükten sonra da artık tamamen umuma açılırdı. Sevgili dinleyiciler, bu kütüphanelerin personeli dersi ağam, imam, müezzin vesaire gibi din adamlarından teşekkül ederdi. Ve bunlara hafızı kütüp denilirdi. O zamanlar okumaya meraklı olan, yazmaya meraklı olanlar din adamlarıydı. Yani cemiyetin en entelektüel insanları din adamlarıydı. Bunlara da hafızı kütüp denirdi. Hafız burada tabii Kur'an-ı Kerim hafızı veya hadis hafızı değil. Hafız koruyucu demek. Fransa'da da kütüphanecilere aynı şey konservatör deniyor ya, koruyucu, gözetici manasına. Buradaki hafız da koruyucu demektir. Mesela Hafız el-Esed vardı. Suriye devlet başkanı. Hafız Esad diye bunu anlatırlardı. Bu adamın adı ne Hafız ne Esad. Hafız el-Esed. Aslan koruyucusu demek. Hafız koruyucu. Esed de aslan. Aslan koruyucusu. Hıfz etmek, korumak. Hafız da koruyucu demek. Kur'an-ı Kerim ezberleyenler, hadis-i şerif ezberleyenler de bunları zihninde korudukları için onlara da hafız deniyor. Aslında onlara başka isim de verilirdi eskiden. Kari denirdi Kur'an-ı Kerim ezberleyenlere. Neyse, bu kütüphane idarecilerine de hafız deniyordu. Ancak bunlar korudukları kitapların adlarını da ezberlerinde korurlardı. Ezberlerinde tutarlardı. Onun için millet hafızı ekseriye aklında tutma manasında alırdı ve doğru da bir ifadeydi. Yani bu hafızul kütüpler korudukları kitapların hepsini, müelliflerini, basım tarihlerini ezbere bilirlerdi sevgili dinleyiciler. Bu kütüphane görevlileri, hafızı kütüpler, vazifelerine dini bir sadakatle, bir inançla, böyle kutsi bir inançla, sadakatle bağlıydılar sevgili dinleyiciler. İş yerine günlük giysilerle gelip giderlerdi. Hepsinin kitap deposunda namaz tahtası, üzerine yaymak için küçük bir kilim veya halı ile ibrik ve takunya bulunurdu. İbadetlerini bu depolarda yaparlardı. Çünkü bırakıp gitmeleri mümkün değildi. Ezan okunduktan sonra bir an kütüphanenin içinde kaybolurlardı ve namazlarını eda etmenin huzuru içinde dönerlerdi. Ancak kütüphane bir cami külliyesinin içindeyse o zaman zaten mesele yok. Kütüphaneye kitler namaz vakitlerinde camiye gider, namazı cemaatle kılarlardı. Ancak kütüphane böyle bir cami külliyesinde değilse, uzakta kalmışsa, bilhassa Cumhuriyet'ten sonra artık bu kütüphane memurları, eskiden kalmak hafızı kütüpler namazlarını bu depolarda kılarlardı. Bu hafızı kütüpler günümüze eksiksiz olarak geçen bu değeri ölçülemez yazma ve basma kitapların üzerine adeta kanat açmışlardı sevgili dinleyiciler. Bunların maaşları çok azdı ve ekseriya 15-20 yılda bir artardı. İmam veya müezzinlik ücretlerini kütüphane maaşlarıyla birleştirerek hayatlarını idame ettirirlerdi. Ve çocuklarının da en üst seviyede tahsil, terbiye görmeleri için çırpınırlardı. Çünkü ilme aşık kimselerdi. Ve tabii kısmete, nasibe inanmış insanlar oldukları için, böyle kanaatkar insanların huzuru içinde hallerinden hiçbir zaman şikayetçi olmazlardı. Efendim, vaktiyle Bayazıt Kütüphanesi'nde kedi sayısının 100'e yaklaştığı olurdu. Kış aylarında bilhassa. Efendim, evlerde üşeyen, sokaklarda boyunları bükük, çoğu gücünü kuvvetini kaybetmiş kediler bu kütüphaneye getirilirdi. 1882 yılında devlet eliyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani adını taşıyan bir tür milli kütüphane olan bu Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne işte bu sebepten kedili kütüphane diyenler de vardı. Her gün Urfa yağının en iyi cinsiyle papara yapılırdı kedilere sevgili dinleyiciler, arka bahçedeki ek binada. Bu işle kütüphaneye uzun yıllar hizmeti sepkat etmiş, her cihetten otoriter bir hanım meşgul olurdu. Personelden de yiyen olurdu bu paparadan. Papara malum yağlı bir sos yapılıyor. Efendim, yağlı, salçalı, soğanlı bir sos yapılıyor. Bunun içine bayat ekmek ufakları parça parça lokma lokma yapılıyor, karıştırılıyor. Bunun adı papara. Eğer içinde yumurta da kırılmışsa cılvıra olur. Kırılmamışsa papara olur. Vaktiyle bu çok tutulan bir yemekti. Hem de bayat ekmekler değerleniyordu. Fakat şimdi artık buna itibar eden olmuyor. Bayat ekmekler çöpe, paparanın zaten adını dahi bilen yok. Neyse, işte bu papara Bayazıt Kütüphanesi'nde hem kedilere hem personele verilen çok rağbetli bir yemekti. Maaş alındığının ilk haftasında baş hafızı kütüp yemek listesini değiştirirdi. Bu kez ciğer dağıtılırdı kedilere sevgili dinleyiciler. Kediler muntazam bir dizi içinde paylarını alırlar ve kütüphanenin uzun koridorlarında dağılırlardı. Ay sonlarına doğru eldeki maaş tükendiği için mahalle bakkalından veresiye alınırdı ve maaş alınınca saniye gecikmeden ödenirdi ve yeni ayın hesabı başlardı. Kütüphanenin okuma salonu genizi yakan bir kedi kokardı ilk girildiğinde. Yavaş yavaş alışılırdı bu kokuya ve tabii elbiselere yapışan kedi tüylerine de alışılırdı. Evet, havaların soğumasıyla beraber sevgili dinleyiciler, kedilerin hastalığı da artardı. Çoğu kez nezle olurlardı, burunları devamlı akardı. O zamanlar Bayezid Kütüphanesi'nin baş hafızı kütübü, ser hafızı kütübü İsmail Sahip Efendi'ydi. Bu, personelden birini tıp fakültesine meşhur bir profesöre gönderir, reçete isterdi. Bu İsmail Sahip Efendi merhum, nur içinde yatsın, çok sevilen, çok sayılan bir kişiydi. Cam mavisi gözleriyle adeta insana korku verirdi, haşyet verirdi, gözüne bakılamazdı. Kütüphanede devamlı başında arkaya yıkılmış bir sarık, sırtında deve tüyü rengi bir nevi bir tür latayla, cübbeyle dolaşırdı. Kıyafet devriminden sonra artık başı açık gezer olmuştu. Zaten binadan çıktığı da görülmüş bir şey değildi. Bu İsmail Sahip Efendi, İsmail Sahip Sencer soyadını aldı, soyadı kanundan sonra, şarkın ve garbın değer verdiği, efendim, şark ve garp dillerini bilen bir şark bilginiydi, şark alemiydi. Bilhassa kitabiyat, bibliografya mevzuunda bütün müşkilleri çözerdi. Hatta dış ülkelerden ona danışmak için, istişare için gelenler olurdu. Bir gün çömelmiş, hasta kedilerden birinin başına ilaç sürerken Hindistan taraflarından iki kişi gelmiş, eski bir vakfiyeyi okutmak istemişler ona. Ve söylediklerine göre o güne dek kimse o vakfiyeyi okuyamamış ve İsmail Sahip Efendi'ye salık vermişlerdi. Hoca tabii kedilerinin tedavisiyle meşguldü ama alakasını da esirgemedi misafirlerden. Meşguliyetine engel olmadan kitap yapraklarını çevirmelerini söyledi. Bir yandan kediye ilaç sürerken bir yandan vakfiyenin yapraklarını takip etti. Çok değil, yarım saat sonra Hindistan'dan gelenler memnun hocaya dua ederek kütüphaneden ayrıldılar. Malum hoca tıkır tıkır vakfiyeyi okudu. Hem de meşguliyetine fasıla vermeden. Evet, işte bu İsmail Sahip Efendi'nin tek zayıf yönü kedileriydi sevgili dinleyiciler. Bunu bakandan müsteşarına, valisinden müfettişine kadar herkes bilirdi. Bütün bunlara rağmen Sahip Efendi'nin, İsmail Sahip Efendi'nin bir ilim masuniyeti, bir ilim muafiyeti, bir dokunulmazlığı vardı adeta. Evet, tıp hocasının tavsiyesi mucibince sıcak suya damlatılan ilaç bir sandık içine ve sandığa da alabildiğine kediler doldurulurdu. Hoca merhum elinde köstekli kocaman bir saat, saniyeleri dahi gözden kaçırmayarak bu tedavi metodunu tatbik ederdi. Kapak açıldığında kediler sıcaktan ve ilaç kokusundan perişan, bunalmış halde dışarıya fırlarlardı. Bunun üzerine ikinci, daha sonra da üçüncü parti kedi toplamaya girişilirdi. Bugünkü tabirle müdürün gözüne girmek için bu çabaya katılmak en münasip metot. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu İsmail Sahip Efendi hiç evlenmemişti sevgili dinleyiciler. Gecesi gündüzü kütüphanede geçmişti. Tekayüde ayrılışı da emekli oluşu da hayırlı hassas oldu sevgili dinleyiciler. Hissi oldu. Hizmet müddeti o devrin kanunlarına göre 5 yıl uzatıldı, ancak tabii bir gün ayrılması icap etti. Bütün kütüphane memurları, kütüphane mensupları yaşlı gözlerle onu teşhir ettiler, uğurladılar. Ya kediler? Kedileri soruyorsunuz belki. Kediler ne oldu? Şimdi Cerrahpaşa'da bir hanımefendi vardı. Tam bir Osmanlı hanımefendisi. Bu Cerrahpaşa'da bilhassa kedileri için kiraladığı 3 katlı konak yavrusu bahçe içinde bir binada otururdu. Bu hanımla İsmail Sahip Efendi çok seyrek görüşürlerdi. Kütüphaneye geldi bu kadıncağız. Kendisine bir tür anlaşma yapıldı. Kediler muntazam bir sırayla önde hanımefendi ve ardında uzun bir dizi. Bayezid Meydanı'ndaki o güzelim havuzu bilen bilir. İşte o havuzun çevresini dolanarak uzaklaşıp gittiler. İsmail Sahip Efendi emekliye, fakat kedileri Cerrahpaşa'daki yeni hamilerinin, daha doğrusu hamiyelerinin yanına. Evet sevgili dinleyiciler, bu kütüphaneciler, hafızı kütüpler çok enteresan insanlardı. Hepsinin de müşterek bir yönü vardı, hiç kimseye benzememeleri. Mesela hafızı kütüp Osman Efendi, bu da uzun müddet Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde çalıştı. Herkesle arkadaştı. Herkes onu bir kardeş gibi veya yaşına göre bir ağabey gibi, bir baba gibi severdi. Bu hafızı kütüp Osman Efendi'nin de kendine mahsus bir dünya görüşü vardı. O da tıp ile meşgul olurdu. Ancak Rıza Efendi gibi macun yaparak değil. Bu kütüphanenin her işine yardımcı olurdu. Personel arasındaki küçük sürtüşmelere mani olurdu. Arkadaşlara yardım etmek için çırpınırdı. Bir de bakırdan altın yapılabileceğine inanırdı ve buna da çalışırdı. Yani simyacı idi. Kocaman bir demirci körüğü satın almıştı bu hayalini sürdürmek için. Fakat nur içinde yatsın, ölene kadar ne bakırdan altın yaptığı ortaya çıktı, ne de bakırdan altın yaptığı kanaatini uyandırabilecek bir hayat yaşamaya başladı. Muhtemelen bu da koca bir hayal olarak ömrünü tamamladı. Günlerden bir gün iki hukuk öğrencisi müdürün odasına gelmişler. Çok nazik bir şekilde beraberce koridora çıkmayı istirham etmişler, çıkmalarını istemişler. Tabii müdür onları liseye gittikleri tarihten beri tanıyor bu ikisini. Meraklanmış. Acaba ne var? Neyse bakmışlar koridorda gözle görünen bir şey yok. Ama bölmenin ardından çok garip sesler geliyor. Ah, oh, gıdıklanıyorum ve buna benzer sesler. Şimdi bu sesleri duyan adam ne yapar? Müdür de tabii telaş ve dehşet içinde. Neyse bölmenin arkasına bir geliyorlar ki kitap çuvallarının üzerinde yarı beline kadar çıplak yüzüstü bir odacı yatıyor. Evet aklınıza ne geldi bilmiyorum ama gerisi şöyle hadisenin. Bu hafızı kütüp Osman Efendi gözünde gözlük, böyle meşhur bir doktor manzarası sergiliyor. Büyük bir dikkatle hastasını muayene ediyor. Günümüzde alakayla karşılanan bir metot var. Çinlilerin ananevi tedavi metodu, akupunktur, Çin iğnesi. Onu bu Osman Efendi, 70 yıl önce bulmuş ve tatbik ediyordu. İşte bu odacıya da Osman Efendi sırt ağrılarından kurtulması için akupunktur tatbik ediyordu. Fakat odacı zavallı bu akupunktur iğneleri battıkça gıdıklanıyorum şeyleri arasında, sesler arasında böyle balık gibi, yılan gibi kıvrılıyordu. Artık bilemiyoruz tabii Osman Efendi bu tedavisinden müspet netice aldı mı? Odacının sırt ağrıları geçti mi? Ama Osman Efendi'nin bu kadar ileri görüşlü olmasını takdirle, hayranlıkla karşılamamak elbette ki elde değil. Evet, bu Osman Efendi de diğer hafızı kütüpler gibi çok dindar, dinine bağlı, namazını, orucunu aksatmaz, elinden tesbihi düşmez bir şahsiyetti sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda kitabiyat üzerindeki bilgileri bir yana, dini mevzularda da bilgi sahibiydi. Tabii bunlar hafızı kütüplük yapmışlar, sadece kitapları beklememiş. O kitaplarda ne yazıyor, ne anlatıyor hepsini okumuşlar, yakından öğrenmişler. İşte Osman Efendi de elindeki bütün kitapları şöyle bir elden geçirmiş, içindekilere eski tabirle mazmununa vakıf olmuş. İçinde ne yazıyorsa öğrenmiş. Bir gün gelmiş sormuşlar kendisine. Efendim demişler, halk arasında bir telakki var. Bu sakat doğan çocuklar anne ile baba eğer mukaddes bir gecede beraber olmuşlar ve çocuk bu gecede ana rahmine düşmüşse sakat oluyor diyorlar. Siz buna ne dersiniz demişler. Osman Efendi, hafızı kütüp Osman Efendi her zamanki bilecenliğiyle, babacanlığıyla hayır efendim demiş, çok yanlış demiş. O demiş mukaddes geceler demiş bir bayram günüdür, bayram gecesidir, sevinç günleridir, İslamiyet'in kıymet verdiği günlerdir. O gece karı koca beraber olursa doğan çocuklar değil sakat. Normalinden daha zeki ve daha sağlıklı olurlar. Hiç bayram günü, sevinç günü böyle şey olur mu? Bu yanlış demiş ve kendisine soru soranları bu şekilde tatmin etmişti. Evet, Osman Efendi de uful etti bu dünyadan sevgili dinleyiciler. Dünya kime kaldı ki? Birer ikişer o eski egzantrik şahsiyetler vefat ediyor, irtihal ediyor. Ancak hatıraları arada tek tük de olsa yaşıyor. Evet, merhum Osman Hoca, Osman Efendi de böyle enteresan bir kişiydi. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da kütüphanecilere kıyak geçtik ve Çınaraltı programında eski kütüphanecilerin egzantrik hayatlarından, egzantrik şahsiyetlerinden örnekler vermeye, hatıralar nakletmeye çalıştık ve böylece Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle buluşmayı diliyoruz ve veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.